Değerli demin başında da yayınımızın başında da söylemiştik. Bugün telefon görüşmelerimiz olacak ve telefon görüşmelerimizden ilkini İsmail Metin Ayçiçek ile yapıyoruz ve Özgür Gündem yazarlarından ve yazar Sayın İsmail Metin Ayçiçek şu anda telefon attığımızda. Merhabalar.
Merhabalar Ali, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim. Ya maalesef hep söylüyorum işte görüştüğümüz zaman hep acı olaylar üzerine konuşuyoruz. Yani umarım bir dahaki görüşmemizde böyle olmaz diyoruz hep ama hep aynı şeyi yapıyoruz.
Yani gazetecilerin kaderi gibi bu. Türkiye'de iyi şeyler olmuyor ki iyi şeyler üzerine konuşalım.
Evet.
Doğal olarak açtığımız her telefon maalesef acılı bir haberi yeniden konuşmak üzerine yorum yapmak biçiminde oluyor. Ama buna da ihtiyaç var zannediyorum.
Evet. Yani dün şimdi tam Türkiye'de yani hepimizin izlediği ve dinleyicilerimizin de izlediği kadarıyla gündemi yakalamak çok zor. Yani bir Rus uçağı düşürüldü. Bir yandan savaş devam ediyor. Bir yandan Suriye'de çok ciddi biçimde savaş devam ediyor. Bir yandan Türkiye'de. Ve bir yandan da gazeteciler tutuklanıyor. Rus uçağı düşürüldü. Gazeteciler tutuklandı ve en sonunda dün çok acı bir haber geldi ve yani Baro Başkanı, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, bir aslında barış elçisi olan Tahir Elçi katledildi.
Evet.
Yani bu konuda senin yorumlarını dinlemek istiyoruz. Ne demek istersin? Nasıl yorumlamak istersin Türkiye'nin bu gidişatını? Bir düşünce.
Hani zaten yorum öldürülen şahsın hem şahsiyetiyle ilgili, temsil ettiği düşüncelerle ilgili, hem de onun öldürülüş biçimiyle yaklaştığımızda yoruma gerek kalmaksızın çok net anlaşılıyor. Hatta bir başka biçimiyle öldürülen yani Can Dündar ve Erdal Gül'ü de almak gerekir aynı sürece. O da öldürülen diyorum, biliyorum cezaevine Silivri'ye gittiler ama onların en değer verdikleri ve kendilerini, namuslarını, vicdanlarını icra ettikleri meslekten alıkoymak da başka bir anlamıyla öldürmek demektir. Bunların hedefi belli. Hedefi belli ve Türkiye tarihinde de bu belli dönemlerde ortaya çıkan çok geleneksel bir yöntem, metot. Nedir bu? Çok kısa bir cümle, bir iki cümleyle İttihat Terakki, yani bir Osmanlı'dan Cumhuriyet'e dönüşün, o kapitalizmin seçilmesi, milliyetçilik ve onunla ilgili bir ulus yaratma çabalarının olduğu dönemde biliyoruz ki İttihat Terakki ilk eylemlerine gazeteci katliamlarıyla başlamıştır. Hasan Basri'lerin vesaire öldürülmesi, köprü başında vurulması bir el silahla. Bu geleneğin başlangıcı sayılabilir. İttihat Terakkici geleneğin başlangıcı. 46'dan yani çok partili dönemden, pardon tek partili dönemden çok partili dönüşün o çatışmalı döneminde dahi ciddi bir takım sokak eylemleri olmasına rağmen belirleyici olan bunlar değildi. Gazetecilere yönelik tutuklamalardı. Yine geliyoruz 60'lı yıllara. 60'lı yıllarda da Türkiye yeni bir dönüşüm geçirirken bu dönüşüm süreci içerisinde de bildiğimiz malum şeylerin, İttihat Terakki geleneğinin aynı metotları devam etti. Ne oldu? İşte basın üzerinde, gazeteciler üzerinde ağır yaşam koşulları sunuldu önlerine ve katliamlar ve benzeri birbirini devam ettirdi. Devamında geliyoruz 90'lı yıllara. 90'lı yıllarda bildiğimiz özgür ülke, özgür gündem geleneği, Avrupa'daki tabiri tanımıyla özgür politika geleneği ondan fazla, 15 civarında şehit verdi gazeteci. Hatta o kadar ileri gidildi ki gazetenin dağıtımını yapmakta olan şeylere, yurtseverlere bile katliam ne yazık ki reva görüldü. Türkiye'nin ciddi bir dönüşüm sürecine girdiğini bir süredir, yani bir süre derken 10 yıldır izlemekteyiz. Ne yazık ki her dönüşüm bir öncekini aratır vaziyete geldi. Biz Kenan Evrenler'in yaratmış olduğu dünyadan kurtulmaya çalışıp daha demokratik bir dünya seçmeye ve oluşturmaya yönelirken daha karanlık bir dünyaya doğru bir gidiş var. Açık adını koymak gerekir. Çünkü olaylar bu saydığınız, ben haber program başlangıcında saydığınız hiçbir olay, ne Rus uçağının düşürülmesi, ne önceki katliamlar, ne Cizre'de, Şırnak'ta, Silopi'de, Nusaybin'de ve benzeri yerlerde gerçekleştirilen sıkı yönetimler, ne öncesinde Ankara katliamı, geriye doğru sararsak bantı, Diyarbakır'dır, Adana'dır, Mersin'dir. Bunların hiçbiri birbirinden kopuk eylemler değil. Bunların hepsi devlet içerisinde var olan, geçmişte kontrgerilla denilen ama kaba adıyla derin devlet diye ifade edilen kimi zaman ama bildiğimiz Gladio dediğimiz yapının doğrudan Tayyip Erdoğan diktatörüne bağlı olan bir Gladio yapısının gerçekleştirdiği olaylardır. Metod olarak da, seçilen yöntemler olarak da, siz herhangi bir Tayyip Erdoğan yanlısı herhangi bir gazeteye en ufak bir baskının, bıraktım kolaylık sağlanan kolaylıkları, en ufak bir baskının gerçekleştirildiğini söyleyebilirseniz benim teorim kökten çöker. Hayır, Türkiye'de demokrasiden, özgürlükten, halkların kardeşliğinden bahseden herkes bir teröristtir. Terör örgütleri malum. Terör örgütlerin isimleri de vardır. Ya PKK'lidir, ya PYD'lidir, ya paralelcidir, ya DKC'lidir. Yani kısaca terör örgütleri diye sunulan modellerin içerisine sıkıştıra bu insanlar doğrudan ölüm dahil her türlü zulmün hedefi haline getirilmişlerdir. Can Dündar ve Erdem Gül olayı ile Tahir Elçi olayı aynı olayın farklı versiyonlarla gerçekleştirilmesinden, farklı araçlarla gerçekleştirilmesinden başka bir şey değildir. Tahir Elçi, siz de yayında sundunuz. Gerçekten gazeteci hukukçuluğa atladığı tarihten itibaren olağanüstü derecede vicdanlı, olağanüstü derecede adaletli ve bütün üstü kapatılmış olan, yani geçmişte derin devlet denilen, aslında devletin, her zaman söylüyorum, devletin derini sığı olmaz, devlet devlettir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin fiilen gerçekleştirdiği toplu katliamlara yönelik savaş açmış birisiydi sevgili Tahir Elçi. Dostum Tahir Elçi bu savaşı adım adım sürdürüyordu. Geçmişte de başına çok şeyler geldi. Her türlü baskı, yasal baskıların altına sokulmaya çalışıldı. Ama o davasından vazgeçmedi, dönmedi. Onu bir Kürt diye tariflemek doğru değildir. O tamam, etnik köken olarak Kürttür ama o aynı zamanda bir Türktür. Aynı zamanda Lazdır, Çerkezdir, Ermenidir. O adalettir yani. Nerede önüne adaletin ihlal edildiği bir olay çıktıysa Tahir Elçi o davanın takipçisi oldu. Ve dolayısıyla bu bildiğimiz geleneği içerisinde, 90 yıllık geleneği içerisinde çalışmakta ve yöntemlerini asla değiştirmemekte kararlı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni rahatsız eden bir olaydır. Sahibi kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin yasallık, bu adalet duygusundan rahatsız olur. Ama Tayyip Erdoğan diktatörü doğal olarak en fazla rahatsız olan tipiydi. Peki, tehditler yeni değildi biliyorsunuz.
Evet. Yani şu anda yoğun içinde tartışılan, Türkiye şimdi tartışılan dediğim, aynı zamanda bir yandan da yaşanan bir iç savaşa doğru gidiliyor.
Vallahi şöyle demek, gidiliyor mu, gidildi mi?
Ya da gidildi yani, mi? Yani ben de tabii, öyle diyordum zaten.
Çok açık bir şey var. Türkiye hem iç savaş hem dış savaş. Neyse o dış savaş dediğimiz olay, ikisinin birden içerisinde. Bakın, hiç kimse ötekini aptal yerine koymasın. Türkiye Cumhuriyeti'nin beyni tepesindeki tipler bütün toplumu, bütün halkları aptal yerine koymaya çalışıyor. Ama çok şükür ki sizin gibi var olan bir takım özgür basıncılar bu aptallığın ancak bunu dayatıp inandırabileceğini düşünenlere mahsus bir özellik olduğunu, gerçeğin çok farklı olduğunu ifade etmekten çekinmiyorlar. Siz de onlardan birisiniz. İyi ki varsınız. En azından gerçekleri ifade etmek konusunda kararlısınız. Gerçeği şudur bakın. Türkiye nereden başlamak gerekir? 7 Haziran seçimlerinden öncesine bir bakalım. Bir başkanlık iddiası vardı. Başkanlık iddiasında olan kişi başkan olabilmek için her türlü üç kağıdı çevirdi. Ondan sonra 7 Haziran seçimleri geldi. 7 Haziran seçimlerinde olağanüstü bir başarıyla halkların sesi olan HDP kalktı, kendisinden beklenmeyen bir başarıyı elde etti ve başkanlığın yolu kesildi. Ama unutmayalım, İşte o tarihten itibaren şu zaten belirgindi, o tarihin biraz öncesinden. Cumhurbaşkanı denilen adam yaptığı bir resmi toplantıda aynen şu cümleyi söyledi. Bakın bu cümle çok önemliydi. Ben dedi zaten biliyorsunuz dedi, Türkiye'nin yönetimini fiilen değiştirdim dedi. Siz yasalcı yasacılara düşen görev, değişen bu yeni yönetimin altyapısının yasal dayanıklarını hazırlamaktır dedi. Bunu aynen böyle ifade etti. Bu Kenan Evren'in ya da ondan önceki Cemal Gürsel'in ve benzeri, yani darbecilerin ilk radyo konuşmalarında söylediği cümleden farklı bir şey değildir. Onlar da diyorlardı ki biz yönetime el koyduk. Yani fiilen değiştirdik yönetimi. Ha, şimdi bunun altyapısını oluşturacağız. Hukuk sistemi, adalet buna göre uygulanacak. Şimdi bir darbe gerçekleştirildi. Bu darbeyi açık açık Tayyip Erdoğan ifade etti. Fiilen yönetimi değiştirdim dedi. Şimdi anayasa vardı, anayasayı takmıyorum dedi. Anayasa değişecek çünkü dedi. Anayasa benim kurduğum sisteme göre değişecek dedi. Olayı eğer burayı atlarsak Türkiye'de neyin yaşadığına dair ciddi bir sıkıntı yaşarız. 7 Haziran seçimleri neden iptal oldu? Yine bir seçim darbesiyle. Ben hiç beğenmiyorum. Bu halk aptalca karar vermiştir. Doğru yol nedir? Benim fiilen değiştirdiğim yönetimin altyapısını oluşturacak bir hukuk sistemi, bir yasama organı oluşturmaktır dedi. Ve geldik işte 1 Kasım seçimlerine. 1 Kasım seçimlerindeki sonucu hileye hurdaya bağlamaktan çok halkların bu konudaki korkularının hangi aşamaya, hangi noktaya geldiğini görerek ancak anlayabiliriz. Bakın ne oldu arada? Şunları unutmayalım. 1 Kasım seçimleri olurken Kuzey Kürdistan dediğimiz Türkiye, Kürdistan'ın 4 parçasından en büyüğünü oluşturan bu bölge, yani Türkiye sınırları içerisinde olan bölgenin neredeyse tamamında 14 tane kentte sıkı yönetim vardı. Sokağa çıkma yasağı vardı. Bu koşullar altında bir seçim yapıldı. Bunları unutmamak gerekiyor. Ha, burada sadece sokağa çıkma yasağı değil. Ali, 35 günlük bir çocuk asker kurşunuyla öldürüldü. Evden dışarı çıkma yasağı varken 35 günlük bir çocuk evden dışarı çıkamaz. Anasının koynunda kafasına kurşun sıkılarak öldürüldü. Biz bunların hepsini neyle tarif edeceğiz? Açık olan bir şey var. Kürt halkına ve onun ittifaklarına yönelik bir savaş açılmıştır ve bu savaş yeni değildir ama hızını artırmıştır, dozunu artırmıştır. İkincisi Suriye ile olan savaş. Ya Suriye bir savaşın tarafı olmak ne anlama gelir? Bir savaşın tarafı olmak savaşan güçlerden birine destek sunmaktır. Türkiye savaşan güçlerden birine destek sunmakla değil, savaşan gücün kendisidir. Bugün o Türk Dağı vesaire denilen yerlerde savaşan güç Türkiye'deki çevik kuvvet ya da özel harp dairesine bağlı olan ekiplerdir. Onların gönderdiği güçlerdir. Bakın basının dokunulmazlığı kalkmıştır diyen adam AKP milletvekilidir. Eski işte Osmanlı Ocakları'nın başkanıdır. Kısaca Türkiye fiilen bir savaş içerisindedir. Bu savaş hem Suriye'ye karşı açılmış ve aynı zamanda Rojava üzerinde gerçekleştirilmek istenen, Rojava'yı hedeflemiş, Rojava'yı yok etmek isteyen bir savaştır. Dış savaş olarak bir başka halkın kendini ifade etme ve kendi geleceğiyle ilgili karar verme hakkını elinden almaya yönelik bir savaştır bu. İkincisi iç savaştır. İçeride sadece Kürtler değil, yine söylüyorum, ama aynı zamanda demokrasi ve özgürlük ifade eden bütün güçler bu savaşın mağdurları tarafındadır. Savaşan güç kimdir? Tayyip Erdoğan değildir. Savaşan güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin topyekun kendisidir. Bütün organlarıyla. Bütün organlarıyla. Nedir organlar dediğimiz? Adalet. Şimdi sen basındaki görevini yaptı ve dünyada ödül alması gereken bir can dündarı eğer kalkıp da şeye alırsan, cezaevine alırsan ve bunu yapan bir yargıysa, ve hatırlayın İstanbul Başsavcısı da dedi ki Can Dündar'ın verdiği haberin dedi herhangi bir terör örgütüyle ilişkili olup olmadığı saptanamamıştır, tespit edilememiştir. Ona göre peki nedir, geriye kalan nedir? Gazetecilik suçudur. Devletin sırrını ifşa etmektir. Burada saklanmak istenen devletin sırrı nedir? Savaş. Devletin bir savaşın içerisinde taraf olması ve silahlarıyla savaşan öbür tarafa yönelik stratejik ve lojistik destek sağlamasıdır.
Bu arada,
kim yapıyor? Türkiye Cumhuriyeti.
Bu arada dünyada olup bitenlerden de kısaca söyleyelim. Dinleyicilerimiz açısından çünkü tek taraflı yayın yapılıyor. Çok ciddi biçimde ve birçok dinleyicimiz mümkündür ki bu yayınların bir kısmında takılıp dinliyorlardır. Dünyanın hiçbir yerinde gazeteciler yayınladıkları herhangi bir belgeden dolayı tutuklanmazlar. O yayını, o belgeyi sızdıranları tutuklarlar. Eğer devlet sırrı varsa, devlet sırrı gazetecinin eline bir belge geçmişse bu belgeden dolayı gazeteci tutuklanmaz. Araştırır, devletin sızıntıları vardır demek ki bir yerde. Bu belgeyi sızdıranlar ancak tutuklanabilir.
Bu böyledir Ali. Daha ötesi hatta kaynağı söylememe hakkı vardır gazetecinin.
Tabii tabii.
Bu kutsal bir haktır. Aksi takdirde gazeteci gazetecilik yapamaz. Kendisine bilgi veren kaynakları söylerse gazetecilik yapamaz. Şimdi dünyadaki uygulama böyle. Ama Türkiye'yi dünya içerisinde almak zor artık. Neden zor diyorum? Bakın, Türkiye Orta Doğu bölgesini dünyadan ayırmak ve kendisini o bölgenin lideri haline getirebilmek için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır. Türkiye atom bombasıyla oynuyor.
Evet.
Bu söylediğimi abartı olarak almayın. Türkiye eğer elinde kullanma olanakları varsa, bunu NATO açıkladı, de facto bir durum olarak Türkiye elindeki araçları bir irademiz dışı kullanabilir diye patriotları aldı. Bakın, patriotların alınması zamanı geçti artık diye değildi. Orta Doğu'da bir gerilim üreten merkez haline gelen Türkiye'nin de facto bir durumla bunları NATO ülkelerinin iradesi dışında kullanabilme olasılığının arttığı gerekçesiyle alındı bunlar. Şimdi Türkiye böyle bir ülke haline geldi. Artık bu Türkiye'yi dünyadaki herhangi bir gazetecilik olayıyla ya da dünyadaki herhangi bir parlamento olayıyla vesaire kıyaslayarak tariflemek gerçekten Ali mümkün değil.
Evet.
Ve ben biliyorsunuz 35 yıldan sonra, bir uzun bir sürgünlükten sonra ilk defa Türkiye'ye gidip gelebilme koşullarına sahip olmuş bir insanım. Bakın, bir gözlemimi söyleyeyim sadece. İyi ki varsınız diye size başlamamın ve sizin gibi yayın yapan basının, radyoların, gazetecilerin hep yaşamaları gerektiğini ve onları koruyabilmek için canımızı vermek gerektiğini ben bu gidişlerimde 35 yıldan sonra Türkiye'nin basınının ve haberleşme iletişim ağlarının ne hale geldiğini gördükten sonra kesinlikle artık böyle düşünüyorum. İyi ki varsınız derken var olmanız gerekir diye söylüyorum. Sebebi şu: Can Dündar herhangi bir gazetecilik yapmıştır. Herhangi bir gazetecinin yapması gereken şeyi yapmıştır. Ötesi bir şey değil. Hiçbir şekilde politik bir amaçla değil, bir gazeteci gibi davranmış, bir saklanan bir sırrı deşifre etmek, halkın aldatılmasını engellemek için bir eylem yapmıştır. Eylem de değil bu. Ne olmuştur? Tutuklanmış. Türkiye böyle bir yerdir. Türkiye'de demokrasiden söz etmek, deve kuşu gibi kafasını kuma gömmekten daha aşağılık bir olaydır günümüzde artık.
Çok teşekkür ediyorum. Yani son birkaç şey eğer söylemek istersen, hem Tahir Elçi konusunda hem de bu gelişme ışığında.
Şunu söyleyeceğim.
Ücret olarak, evet.
Çok kısa şunu söyleyeyim. Birincisi, Tahir Elçi hepimizin şehididir. Tahir Elçi basının değil, Tahir Elçi demokrasinin, adaletin, halkların vicdanının şehididir. Bunun son sözü de o olmuştur zaten. Savaşlar durmalı, çatışmalar onları ilgilendirmeyen yerlere taşmamalı vesaire diye. Ve ne yazık ki öyle arkasından sıkılan bir kurşunla öldürülmüştür. Bunun kesinlikle devlet operasyonu olduğu açıktır. Zaten ilk gösterilen resimler bunu gösteriyor. Yani ateş eden kişi kaçarken polis aksi istikamete doğru ateş ediyordu. Bu resimleri gördük. Ben şunu diyorum, halklar, demokrasi güçleri, özgürlük güçleri dünyayı tehlikeye sokan bu zulüm odağına karşı mücadelede birleşmelidirler. Güçlerini birlikte kullanmalıdırlar. Bu bugün için gerçekten sadece Türkiye'nin, sadece Türkiye'deki demokrasinin kurtuluşu için değil, dünyadaki özgürlük güçlerinin de önünün açılabilmesi için çok önemli bir görevdir. Biliyorum ki bundan sonra mücadele, yani adaletin, demokrasinin, özgürlüğün, özgür bir dünyanın geleceği için verilecek olan mücadele bu birlik anlayışı içerisinde gerçekleştirilsin. Bütün dileğim budur. Bizim Tahir Elçi'den çıkaracağımız ders, Can Dündar'dan çıkaracağımız ders budur. Bunu uygulamamız gerekiyor. Onların verdikleri, ödedikleri bedellere layık olabilmek için bunu yapmak zorundayız.
Çok teşekkür ediyorum bu görüşme için ve başarılar diliyorum sizin çalışmanıza.
Ben de teşekkür ediyorum Ali. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim.